Virginia Woolf. Projektör. Seslendiren Akın Altan. 18. yüzyıl kontunun malikanesi 20. yüzyılda kulüp olarak kullanılıyordu. Büyük salonda, sütunlar ve pırıl pırıl yanan avizelerin ışığı altında yemek yiyip parka bakan balkona çıkmak çok hoş oluyordu. Ağaçlar baştan aşağı yaprak doluydu. Ay olunca, insan kestane ağaçlarının üzerindeki pembe ve krem rengi süsleri görebilirdi. O gece ay yoktu. Güzel bir yaz gününün ardından son derece ılık bir geceydi. Mr. ve Mrs. Evie dostlarıyla balkonda kahvelerini yudumluyor, sigaralarını içiyorlardı. Onları konuşma zahmetinden kurtarmak, hiç çaba göstermeden eğlenmelerini sağlamak istercesine ışık demetleri dolaşıyordu gökyüzünde. Gerçi barış zamanıydı ama hava kuvvetleri tatbikat yapıyor, gökyüzünde hayali düşman uçakları arıyordu. Işık şüpheli bir noktayı ortaya çıkarmak için biraz duralıyor, sonra bir yel değirmeninin kanatları ya da koskoca bir böceğin antenleri gibi dönüyor, oracıktaki cansız bir taş yüzeyini, tümden tomurcuğa durmuş bir kestane ağacını gözler önüne seriyordu. Derken, aniden balkona vurdu. Bir saniye öylece bir daire halinde ışıldadı. Bu, belki de bir kadının çantasındaki aynaydı.
"Bakın!"
diye bağırdı Mrs. Evie. Işık geçip gitmişti. Tekrar karanlıkta kalmışlardı.
"Bu bana neyi hatırlattı asla tahmin edemezsin,"
diye ekledi. Tabii hepsi de tahminde bulundular.
"Hayır, hayır, hayır,"
diye karşı çıktı. Kimse tahmin edemezdi. Sadece kendi biliyordu. Sadece o bilebilirdi. Çünkü o adamın özbeöz torununun torunuydu. Hikayeyi de o anlatmıştı kendisine. Ne hikayesi? İsterlerse anlatmaya çalışacaktı. Oyuna daha zaman vardı.
"Nereden başlasam?"
diye düşündü. 1820 yılından mı?
Büyük babamın çocukluk yılları olmalı o yıllar. Ben de çok genç sayılmam.
Değildi ama çok bakımlı ve güzeldi.
Ben çocukken, yani hikayeyi bana anlattığında, çok yaşlıydı. Yer yer beyazlamış saçları ve mavi gözleriyle çok hoş bir yaşlı adam. Çocukken mutlaka çok güzeldi. Ama tuhaftı. Tabii nasıl yaşadıklarını düşününce çok doğal geliyor,"
diye açıkladı.
"Adları Comer'dı. Para durumları kötüleşmişti. Aslında soyluydular. Yorkshire'da toprakları vardı. Onun çocukluğundaysa sadece kule kalmıştı. Kırların içinde küçük bir çiftlik evleri vardı. Biz 10 yıl önce gördük. Gidip her yerini gezdik. Arabayı yolda bırakıp tarladan yürümemiz gerekti. Evin yolu yok. Böyle yapayalnız duruyor. Otlar çit boyu uzamış. Etrafı gagalayan, odaların içine girip çıkan bir dolu civciv vardı. Her şey bozulup çürümeye terk edilmiş gibiydi. Kuleden aniden bir taş atıldığını hatırlıyorum."
Duraladı.
"İşte, orada yaşıyorlardı,"
dedi sonra.
"Yaşlı adam, kadın ve oğlan. Kadın karısı değildi, ne de çocuğun annesi.
Bir çiftlik işçisi. Yaşlı adamın karısı ölünce yanında kalsın diye aldığı bir kızdı. Belki de hiç ziyaretçileri olmayışının,
evin tümden çürümeye terk edilişinin bir nedeni de buydu. Kapının üzerinde bir arma, kitaplar, küflenmiş eski kitaplar hatırlıyorum. O tüm bildiklerini bu kitaplardan kendisi öğrenmiş. Eski kitapları, sayfalarından haritalar sarkan kitapları okur dururmuş. Böyle derdi bana. Onları kulenin tepesine, yukarıya çekmişti. İp hala duruyor. Kırık basamaklarda. Pencere önünde hala altı çıkmış bir sandalye var. Pencere açık sallanıp durur. Camları kırık, önünde kırlar boyunca millerce uzanan manzara.
Kulenin tepesindeymiş de, açık sallanan pencereden bakıyormuş gibi durdu.
"Ne yazık ki,"
dedi.
teleskobu bulamadık.
Arkada yemek salonunda tabak çanak gürültüsü arttı. Balkondaysa Mrs. Ivy'nin kafası karışmış görünüyordu. Teleskobu bulamamıştı.
''Neden teleskop?''
diye sordu biri.
''Neden mi? Çünkü teleskop olmasaydı?''
deyip güldü.
''Şimdi burada oturuyor olmayacaktım.''
Evet, şu an gerçekten orada oturuyordu. Bakımlı omuzlarına mavi bir şey atmış orta yaşlı bir kadın.
''Orada olmalıydı.''
diye toparladı.
''Çünkü bana her gece büyükler yattıktan sonra teleskopla yıldızlara bakarak pencerede oturduğunu anlatırdı. Jüpiter, Aldebaran, Kasiopeya.''
Elini ağaçların üzerinde belirmeye başlayan yıldızlara doğru salladı. Hava iyice kararıyordu. Projektör gökyüzünü dolaşıyor, orada burada durup yıldızlara bakıyor, her zamankinden daha bir parlak görünüyordu.
''Hepsi oradaydı,''
diye sürdürdü.
''Yıldızlar. Ve o, benim büyük büyük babam, o çocuk, kendi kendine, bunlar ne? Niye varlar? Ya ben kimim?'' diye sorular soruyordu. Konuşacak hiç kimsesi olmayan, yalnız başına oturup yıldızlara bakan biri başka ne yapsın?
Susmuştu. Hepsi ağaçların üzerinden, karanlığın içinden beliren yıldızlara baktılar. Öyle durağan, öyle değişmez görünüyordu ki yıldızlar. Londra'nın gürültüsü derinlere gömülmüştü. Bir yıl hiçbir şey değildi sanki. Çocuğun da onlarla birlikte yıldızlara baktığı duygusuna kapıldılar. Onunla birlikte kulede olduklarını, hep beraber yıldızlara baktıklarını hissettiler. Derken arkalarında bir ses, ''Çok haklısın Cuma,'' dedi. Hepsi dönmüş, hayalden kurtulup küt diye yeniden balkona düşmüşlerdi.
''Oysa bunu ona söyleyecek hiç kimse yoktu,''
diye mırıldandı Mrs. Ivy. Bir çift kalkıp uzaklaştı.
''Yalnızdı,'' diye söze başladı yeniden. ''Güzel bir yaz günüydü. Bir Haziran günü. Her şeyin sıcakta kıpırtısız durduğu o güzel yaz günlerinden biri. Tavuklar çiftliğin avlusunda yemliyor, yaşlı at ahırda tepiniyor, bey baba şekerleme yapıyordu. Mutfağa bitişik bulaşık bölmesinde de kadın bakraçları yıkıyordu. Galiba kuleden aşağı bir taş düşmüştü. Gün hiç bitmeyecek gibi görünüyordu. Çocuğun konuşacağı hiç kimse yoktu. Yapacak hiç ama hiçbir şeydi. Tüm dünya önünde uzanıyordu. Kırlar yükselip alçalıyor, gökyüzü kırlarla buluşuyordu. Yeşil ve mavi, yeşil ve mavi, sonsuza, ta sonsuza uzanan. Loş ışıkta Mrs. Ivy'nin sanki bu kulenin tepesinden kırlara bakar gibi çenesi ellerine dayalı balkondan sarktığını görebiliyorlardı. ''Sadece kırlar ve gökyüzü, kırlar ve gökyüzü, sonsuza, ta sonsuza uzanan,''
diye mırıldanıyordu. Derken bir şeyi yerine oturtmaya çalışır gibi bir hareket yaptı.
''Acaba teleskoptan yeryüzü nasıl görünüyordu?''
diye sordu. Parmaklarıyla bir şeyi döndürür gibi kısa, hızlı bir hareket daha yaptı.
''Teleskobu çevirdi,'' dedi. ''Yeryüzünü ayarladı. Ufuk çizgisinin üzerindeki karanlık ağaç kümesinin üstüne ayarladı. Ayarladı ki görebilsin. Her bir ağacı. Her ağacı tek tek. Ve kuşları. Uçan ve konan. Duman bulutunu. Orada. Ağaçların ortasında, ardından, aşağıda, daha aşağıda.''
Anlatırken o da aşağı çevirdi gözlerini.
''Bir ev vardı. Ağaçlar arasında bir ev. Bir çiftlik evi. Her bir kiremiti seçiliyordu. Kapının iki yanında tahlar. İçlerinde mavi, pembe çiçekler. Belki ortancalar.
Durdu.
Derken evden, başına mavi bir şey takmış bir kız çıktı. Ve orada durup, kuşlara, güvercinlere yem attı. Hepsi kızın etrafında kanat çırparak dolanıyordu. Ardından, bakın, bir adam, bir adam, köşeyi dönüp çıka geldi. Kızı kollarının arasına aldı. Öpüştüler, öpüştüler.
Mrs. Ivy, birisini öpüyormuş gibi kollarını açıp kapadı. Hayatında ilk kez, teleskobuyla kırların millerce ötesinde, bir erkeğin bir kadını öpüşünü görüyordu. Elindeki bir şeyi öne uzatır gibi oldu. Büyük bir olasılıkla teleskoptu bu. Koltuğunda doğruldu.
Derken çocuk merdivenlerden koşarak indi. Tarlalar boyunca koştu. Dar yollar boyunca. Ana yolun başına çıkana dek. Ağaçlar arasından koştu. Millerce koştu. Tam yıldızlar ağaçlar üzerinden görünmüşken eve vardı. Her yanı toz toprak içinde, ter içinde. Sanki onu görmüş gibi durdu Mrs. Ivy.
Sonra ne yaptı? Ne söyledi? Ya o kız?
Diye sıkıştırdı dinleyenler.
Mrs. Ivy'nin üzerine bir ışık demeti düştü. Sanki biri bir teleskobun merceğini üzerine odaklamıştı. Düşman uçağı arayan hava kuvvetleriydi bu. Ayağa kalkmıştı. Başında mavi bir şey vardı. Bir kapı eşliğinde şaşkın durur gibi ellerini kaldırmıştı.
Ah, evet şu kız. O benim.
Sanki benim diyecekmiş gibi duraladı. Hemen kendine gelip durumu düzeltti.
O benim büyük büyük annemdi,
dedi. Mantosunu aranarak döndü. Arkasındaki sandalyenin üzerindeydi.
Söylesene, şu öbür adam.
Köşeyi dönüp gelen adam ne oldu? Diye sordular.
Adam mı? Ha, şu adam.
Diye mırıldandı Mrs. Ivy. Mantosunu el yordamıyla almak üzere eğilmişti. Çünkü projektör artık balkona vurmuyordu.
O galiba ortadan kayboldu. Işık,
dedi giyinmeyi sürdürerek.
Sadece oraya buraya düşüyor.
Projektör geçip gitmişti. Artık Buckingham Sarayı'nın düz geniş yüzeyine vuruyordu. Onların da oyuna gitme vakitleri gelmişti. Son.